Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 1 Nisan 2022 günlerden cuma, bir haftayı daha tamamlıyoruz. Gündem yoğun. Özellikle Ukrayna krizi, Rusya müdahalesi harekatı sonrası sahadaki son gelişmelerden başlıkları aktaracağım yine her zaman olduğu gibi sizlere. Siyasi ve ekonomi anlamında bütün dünya düzenini sarsan etkileri ile ilgili başlıklar elbette eksik değil. Müzakere Ukrayna-Rusya arasında, bir yandan da müzakereler İstanbul'a da taşınmıştı. Devam ediyor. Bunların çevrim içi video konferans yoluyla devam ettiği bilgimiz var. Cumhurbaşkanı'nın girişimleri var, aktaracağım. İki tarafın liderleriyle de görüşmesi, hatta şu sıralar Vladimir Putin'le Rusya lideriyle görüşmesi var. Britanya'nın bir anlaşma olasılığından rahatsız olduğu yolunda İngiliz basınında yine haberler var. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarının Ukrayna'nın garantörlük talebine pek sıcak bakmadıklarını Amerikan medyası aktarıyor. İşin tabii ABD'nin ikna edemediği dünya ülkeleriyle ilgili yanları da var. Başta Çin. Çok büyük baskılar var, aktarıyorum size, ama Çin'le sınırlı değil. Hindistan ve Pakistan. Rusya lideri Hindistan'ı ziyaret ediyor. Pakistan'da da Amerikan yönetiminin Avrupa Birliği'nden aldığı mektuba "biz sizin köleniz değiliz" yanıtını veren Pakistan Başbakanı İmran Han'ı devirmeye çalıştığı yolunda iddialar var. Mektuptan bahsediyor bizzat İmran Han. Aktaracağım birazdan. Sırbistan'da da Ukrayna'daki gibi 2014 darbesinin gerçekleştiği Maydan hazırlandığı iddiaları gelmiş durumda. Batı cephesi daha çok işin ekonomisine odaklandı. Avrupa, özellikle Rusya Federasyonu'nun ruble ile doğalgaz satışı kararı artık bugünden itibaren geçerli. Tabii verili sözleşmeler ve tartışmalar ve o cepheden çok sayıda not var, size aktarmaya çalışacağım. Gazprom açıklamalar yaptı bu konuda. Almanya, Avusturya, ki Almanya'dan bile daha fazla Rus doğalgazına bağlı olduğunu belirtmek lazım Avusturya'nın, açıklamaları var. Biz euro ile ödeme yapacağız diye, ama bu işin bir formülü bulunmuş gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde daha çok netleşecek. Aktaracağım yine sizlere. Rusya'daki yankıları var. Yine aynı şekilde sadece enerji değil, ayçiçek yağı, gümrük getiriyorlar yine. Çin aynı zamanda bu hafta çok önemli diplomatik görüşmelere yine ev sahipliği yaptı. Çinliler Afganistan'a komşu ülkeler toplantısı vesilesiyle Sergey Lavrov da gitmişti. Oradan da birkaç başlık var. Dünyadan haberler var, size aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'dan haberler var. Bugün programın ikinci yarısında Mehmet Ali Güler, Cumhuriyet Gazetesi yazarına bağlanacağız ve özellikle tabii Ukrayna krizi bağlamında hem işin siyasi müzakere cephesi İstanbul'a da taşınan ve devam da ediyor elbette. Bir de tabii bu yeni denklem, dünya düzenini, doların, Amerikan dolarının uluslararası para birimi olma niteliğini hedef aldığı anlaşılan Moskova'nın kararlarını konuşacağız. Ayrıca Çin'den yapılan açıklamalar var yine dikkat çekici. Onlara da bakmaya çalışacağız. Mehmet Ali Güler'le değerlendirmelerimizde. Başlamadan yine ben frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Buradan bizi dinleyebilirsiniz. YouTube yok, karartma var biliyorsunuz. Birazdan onun da sebeplerini aktaracağım, ama Telegram kanalımız, ben kendi Twitter hesabım olan @ceydak'tan da paylaştım. Orada Telegram linki de vermeyi unutmuşum bu arada. Şimdi bir anda karşımda görünce fark ettim. Biraz şapşallığıma gelmiş. O Telegram linkini de tıklarsanız eğer Eksen'i Telegram'dan rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, linki koymuşum. Tıklanınca çalışıyor. Eksen'i Telegram'dan artık rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Ukrayna müdahalesi nedeniyle, harekatı nedeniyle Batı'da sansür ve karartma devreye girdi. Sputnik Türkiye'nin web sitesine normal koşullarda giremiyorsunuz. Ancak cep telefonunuza Sputnik uygulamasını indirirseniz haberleri görebiliyorsunuz. Avrupa'nın karartması ile ilgili Serhat Ayan, radyo programcısı, gazeteci, meslektaşımız ve benim de sık sık görüşlerine başvurduğum küresel meselelerde bilişim uzmanımız gazeteci Füsun Sarp Nebil bu konuda açıklamalar yapmışlar. Neden bu oluyor diye aslına bakarsanız çok kısa haberlere girişmeden önce aktarmak istiyorum onların aktardıklarını. Bu internet trafik değişim noktası Türkiye'nin. Bu sayede fark ettik ki belki pek çoğunuz bilmiyordunuz ama Türkiye'nin kendine ait bir internet trafik değişim noktası yok. Efendim yani veri güvenliği meselesi tabii bu Füsun Hanım'ın da hatırlattığı gibi. Bu internet trafik değişim noktaları servis içerik sağlayıcıların, operatörün, taşıyıcıların trafiklerini getirip bir merkezde birbirleriyle buluşturduğu yermiş. Dünyada 825 adet bulunduğu söyleniyor. Türkiye'de bir tane bile yok. Dolayısıyla da Avrupa'daki değişim noktalarını kullandıkları için siz bilgisayarlarınızdan ya da normal koşullarda işte Twitter'dan açmaya çalıştığınızda linki açamıyorsunuz, web sitesini göremiyorsunuz. Bunun için cep telefonlarınıza Sputnik Türkiye'nin uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirirseniz oradaki haberleri görebileceğinizi belirtelim. Serhat Ayan bu meselenin aslında bir yeni bir domain alınması halinde Avrupa'da yasaklı olmadığı için yine erişilebilir durumda olacağını belirterek izah etmiş. Bir de örnek vermiş güzel. Çin eğer BBC'yi engelleseydi dünya ayağa kalkardı. Sputnik'e erişilememesinin sebebi Avrupa'nın dayatmaları demiş. Hakikaten öyle. Programlarımızı çok zorlukla dinlediğinize dair mesajlarınızı ben de alıyorum. Bütün bunların sebebi ifade ve basın özgürlüğünün en önemli destekçisi olduklarını iddia eden Batı'nın dezenformasyon iddiasıyla yine sanki kendilerinden bugüne kadar gelen bütün haberler çok şahaneymiş. Hiç yalanları onları uydurmamışlar. Hiç mitomaniye varacak düzeyde işler yapmamışlar gibi başka tarafları suçlayarak karartıyorlar. Herkes propaganda yapabilir. Tabii ki haberlere dikkatli süzmek gerekir, karşılaştırmalı bakmak gerekir ama böylesine büyük bir ben dünya tarihinde de bu kadarını bilmiyorum. Herhalde 2. Dünya Savaşı'nda belki o zaman olabilir. Onda bile o kadar açıkçası ikna olamıyorum. En azından dijital dünyada böyle bir rezalet, böyle bir sansür, böyle bir karartma görülmedi ve en başta liberaller buna gık bile demiyorlar. İlkeler, milkeler falan hepsini çöpe atın. Hiçbir liberalde zerre kemik ve ilke olmadığını bu sayede anlamış oluyoruz efendim. Neyse ben devam edeyim şimdi Ukrayna'dan. Rusya Savunma Bakanlığı tabii sabah briefingleri veriyor her gün ne yaptıklarına dair. Dünyada pek çok iddia da ortaya atılıyor elbette. Onlar kendi askeri hedefleri doğrultusunda aktarıyorlar bunları. 6 askeri unsur, 5 mühimmat deposunu vurulduğunu söylüyorlar. İsimleriyle Boguslavski, Krestisce, Reznikovo, Velikaya, Novoselka da vurulmuş. Bunları söylüyorlar. Bayraktar düşürdüklerini 8 adet birisi Bayraktar TB2 diye aktardılar. Ve 52 askeri altyapıyı vurduk diyorlar. Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin de ilerlemeye devam ettiğini söylemişler. Bazı neonazi taburları, Azak taburu malum Mariupol'de komutanlarını tahliye etmeye çalışıyor. Birkaç gündür sürekli helikopter gönderildiğini anlıyoruz. En son 2 Mi-24 helikopteri gönderilmiş. Bu sefer bir tanesi tahliye edilirken düşürülmüş. Yani komuta kademesi artık isimleri de aslında sosyal medyada ve Telegram kanallarında var. Binmişler ayrılırken düşürüldükleri için de Hepsi öldürülmüşler. Onların da kimlik görüntülerini yayınlıyorlar efendim. Bir de Afrika ülkelerinin bayraklarını bulmuşlar. Bu dikkat çekici. Tanzanya, Güney Afrika, Fas gibi ülkelerden muhtemelen son anda kurtulmaya çalışan yabancı askeri uzmanlar diye bir iddia var. Bunu da aktarayım. Ramzan Kadirov, Çeçen birlikleri Mariupol'deki Azovstal demir çelik fabrikasında sıkışmış. Azak taburu militanlarına bir gün süre verdiklerini söylediler teslim olmaları için. Çok az kaldı deniliyor. %95 Mariupol'un Azak taburundan temizlendi deniliyor. Çıkan sivillerin Telegram kanallarında boy boy videoları var. Hepsi başlarına gelenleri anlatıyorlar ama siz bunları muhtemelen Batı medyasında göremeyeceksiniz. Tabii Rusça olanlar, çevrilmemiş olanlar daha zor anlaşılıyor ama epey bir kısmını da çevirenler olduğunu belirtelim. Hepsi Azak taburunun kendilerini nasıl canlı kalkan olarak kullandığı, canlarına kastettiğini anlatıyorlar efendim. Evet, şimdi Kadirov bu arada Joe Biden'a seslenmiş. Daha fazla Javelin gönderin Rus özel operasyonuna aktif desteğinden ötürü. İhtiyarı şahsen ödüllendirmeye hazırım demiş Biden için. Bazı yerlerde gördüm, ne kadar hakikaten doğru bilemiyorum. Onun için iddia olarak ancak aktarabileceğim ama bu bölgede ele geçirdikleri Amerikan Javelinlerini aslında Rus birlikleri ya da Donetsk ve Lugansk'takilerin kullandığı iddiaları var. Dolayısıyla böyle bir çağrı anlamlı olabilir hakikaten. Karadeniz'deki mayın hikayesi bizi de yakından tehdit ediyor. 10 Ukrayna mayını, serseri mayın şeklinde sürükleniyordu. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra ilgili kurum kuruluşlarla koordineli olarak tedbirleri alıyoruz dedi. Bir kısmı patlatılmıştı daha önceki açıklamalarda. Rusya döşedi gibi bir takım iddialar ortaya attı Ukrayna tarafı ama biraz komik oluyor. Zaten çok dar bir alana sıkıştılar. Onlar niye döşesinler sorusu var ortada. Moskova reddettiğini duyurmuş. Bir de Rusya açısından tabii Ukrayna sınırına Rusya'nın yakın Belgorod kentinde bir petrol deposunda önce yangın çıktı haberi geldi. Tam olarak ne olduğu, yani hakikaten ben orada olmadığım için bilmiyorum tabii ki, ancak iddiaları aktarabiliyorum. Kremlin tarafı bir yakıt deposuna Rusya'nın içine gelerek iki Ukrayna helikopterinin, wow, eğer böyle bir şey yaptılarsa hakikaten büyük iş yapmışlar denilebilir. Tabii sonuçları ayrı dava. Ama bu iki helikopterin petrol deposunu vurduğunu söylediler. Fakat Ukrayna'da Genelkurmay da diyor ki bu yapma, yok biz öyle bir şey yapmadık diyorlar. Aslında kahramanlıklarına kendi açılarından yazılabilir ama bu algı üretmek için düzenlenen bir yanıltma operasyonu iddiasında bulunmuş Ukrayna tarafı. Tabii bu konuda Rusya'nın da açıklamaları var. Böyle şeyler yapılması müzakereleri olumlu etkilemeyecek diyor Rusya. Yani daha rahat koşullar yaratmayı sağlamayacak diye bir açıklama yaptılar. Bir de tabii Kiev'in doğusundaki bölgeden Rusya birliklerinin çekildiği bir kısmı müzakereler sebebiyetiyle gerilimi azaltmak için biz zaten ikinci aşamaya geçtik şeklinde açıklamalar vardı. Bunun bir çekilmeye yorulması var. Buka ve Gostomel'den çekilme. Rusya Federasyonu bu reddediyor. Belarus'a doğru çekilmeyi. Harkov ve İzyum için yeniden gruplaşma. Tabii Rusya ordusunun taktiklerini çok herkesin anladığı söylenemez. Ben de anlamaya çalışıyorum. Ben de tümüyle anlamış değilim. Onu da belirteyim. Ama belli yerlere Ukrayna ordusunun geri dönmesi üzerine buraların kazanıldığı iddiaları dile getiriliyor. Rusya tarafı da zaten oraların çoğunda biz yoktuk ki. Dolayısıyla biraz Suriye'yi andırıyor. Suriye ordusunun hiç girmediği yerlere IŞİD, MIŞİD, El-Kaide girince işte geri çekildiler gibi söylemler ortaya atılmıştı. Benim gördüğüm bir takım askeri uzmanlar bunu söylüyorlar. Bilmiyorum, doğruluğundan çok emin değilim. O yüzden size aktarmakla yetineceğim. Zelenski bu arada Ukrayna Güvenlik Servisi'nde görev yapmış iki generalin rütbesini almış, hain ve anti kahraman diye nitelendirmiş. Ukrayna'da da bir sürü yasak tabii devreye sokuluyor, böyle hainler çıkıyor. Rusya'da olsa ortalık birbirine giriyor bu arada, öyle de bir şey var. Evet. Evet, insani yardımlar yaklaşık 6.7 bin tondan fazla insani yardım ulaştırdığını duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı. Aynı zamanda işte pek çok yer, tabii sadece Donetsk ve Lugansk değil, Harkov bölgesi de var bunun içerisinde. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk 1500 sivilin Zaporijya kentine ulaştığını duyurmuş. Yalnız Ukrayna ordusu askeri araç olarak ambulans kullanırken görüntülenmiş. Ben de izlerim görüntüleri. Ambulanstan Ukrayna askerleri teçhizatlarıyla iniveriyorlar. El Cezire televizyonuna da yakalanmışlar. Enteresan bir biçimde. Ondan sonra ambulanslar hedef alınıyor diye. Bunları da Suriye'de gördük aslında. Onu belirtmek lazım. Bir de Ukrayna tarafı Britanya'ya savaş esirlerine muamele hakkındaki Cenevre Sözleşmesi'ne uymayacağını söylemiş. Zaten uymuyorlardı. Rusya askerlerini bacaklarından vurarak yerlerde sürükleme görüntüleri büyük infial yaratmıştı. İşitebilen, görebilen tabii Batı dünyası karartmaya gittiği için orada ne kadar gördüler tartışmalı. Evet, şimdi birkaç not daha aktaracağım siyasi gündeme geçmeden. Donetsk lideri, Halk Cumhuriyeti lideri Deniz Puşilin Mariupol'de yeni bir yönetim birimi oluşturulmasına yönelik kararname imzaladıklarını duyurdu. Güney Ossetya'da Rusya ile birleşme referandumunu somutlamaya çalışıyor. Yeni açıklamaları var bu konuda. Hukuki eylemler uluslararası hukuka dayanmalı demiş. Biz bağımsız bir ülkeyiz ve Gürcistan Savaşı'ndan sonra bağımsızlığı Rusya tarafından tanınmıştı Güney Ossetya'nın ama Rusya Federasyonu'na de facto katılmamıştı. Şimdi bu süreç işliyor, onu belirtelim. Herkes öyle görebilir ama Rusya'da bu işler çok kitabına uygun yapılır. Yani kanunda ne yazıyorsa o uygulanacak. Her şey bir şekilde hukuki bir kibleye kavuşturulacak. Güney Ossetya'da aynı şekilde böyle bir gelişme var. Bir de tabii Batı'da Ruslara karşı ırkçılık tam gaz devam ediyor. Sadece Rus kültürünü hedef alan uygulamalar, biliyorsunuz bir ay içerisinde insanları şoke eden uygulamalar vardı. Sadece onlar değil, mesela Almanya'da Hamburg kentinde üstelik Ukraynalı bir kadın epeydir de orada yaşıyormuş. Katerina Sharon İzvestiya'ya konuşmuş. Evinin kapısına faşist simgeler çizmişler ve büyük ihtimalle Ukraynalılar yaptı. Neden dersiniz? Rusça konuştuğu için. Böyle bir nefret var. Yani Rusça konuşsan olacak, Ukraynaca hemen hemen aynı dil zaten. Anlamak mümkün değil. Böyle bir ırkçılığın içeriğini iyi anlamak lazım oradaki. Yani siz nasıl olur canım böyle bir şey falan diyorsunuz ama hakikaten bir dil ırkçılığına dönüşmüş durumda Ukrayna'da bu işler. Böyle geç milliyetçilik çok büyük problem yaratabiliyor herhalde. Var yani böyle bir şey, çok acayip. Egemen kültür dünyada çok var biliyorsunuz. Yani Rusya coğrafyasında Rusça konuşuluyor. Amerika'da Anglo-Sakson kültürü egemen kültür. Tabii İspanyolca da konuşuluyor ama piyasa koşullarında tek bir egemen kültür altında toplaşmak durumunda insanlar. Yoksa iş bulamazlar. Doğal olarak belli bölgelerde belli egemen dil ve kültürler oluşuyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani Amerika'da niye İngilizce konuşuyorlar? Herkes ayrı dil konuşsun diyebilir misiniz? Diyemezsiniz tıpkı. Dolayısıyla bu coğrafyada Sovyet coğrafyası, burada da egemen kültür Rusça. Dolayısıyla bu kadar bir nefret çıkması buradan hakikaten dehşetengiz bir şey. Hani yasaklasalar orada diğer dilleri, yasaklamıyorlar. Herkes dilini de konuşabiliyor burada. Yani Tatarca da konuşuluyor, her şeyde konuşuluyor. Ona rağmen bir acayip bir ırkçılık, dil ırkçılığı çıkartıyorlar buradan. Velhasıl efendim Ukraynalı yetkililer bu arada Sloven diplomatlara uyarmışlar. Böyle bir fazla rüzgar, fırtınalı bir havada bayrak böyle tuhaf biçimde durunca Rusya bayrağına benzemiş. Vay efendim, indirin bunu demişler. Onlar da indirmişler kendi bayraklarını. Pes yani, böyle bir acayip durum. Evet, Rusya'dan özellikle Batı'nın Ukrayna'daki radikal milliyetçileri, neonazileri finanse ettiği açıklamaları var. Bu çok bilinen bir hakikat açıkçası, artık diaspora grupları kanalıyla da yapılmış bir şey. Victoria Nuland da Ukrayna asıllıdır bu arada. Amerikan neokonları arasında azımsanmayacak bir öyle bir aşırı sağcı damar olduğunu da belirtmek gerekiyor. Sergey Lavrov, nazizmin Avrupa'da şu andaki olaylardan çok daha önce yeniden ortaya çıktığı bir olgudur demiş. Yani bugün tabii özellikle Baltık ülkeleri, aynı şey Baltıklar'da var. Orada da böyle bildiğiniz Waffen-SS birlikleriyle rap hükümet desteğinde yürüyüşler düzenleyebiliyorlar. Kimse de bir şey demiyor. Ayrıca Ukrayna, Polonya, anıtlar, Sovyetler Birliği'nden kalma anıtlar, yani nazizmle savaşın, Hitler nazizmiyle savaşın kahramanları silinmeye çalışılıyor burada. Tabii onun karşısında da bu çıkıyor. Hollanda'da bu arada göç ve İslam karşıtı eylemleriyle tanınan Pegida, Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar örgütü, Ramazan başlıyor ya, Hollanda'da bazı camilerin önünde domuz pişirerek mangal partisi yapacaklarmış. Ne kadar şahane işler yapıyorlar. İstediğiniz şeyi yiyin de, yani bu nedir böyle? Evet, nihayet bakınız, bunca ırkçılık, Rus düşmanlığı karşısında hiç gıkı bile çıkmadı. Ne Almanya liderinin ne başka liderlerin. Bir tek Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre vatandaşlarına Ruslara karşı nefret eylemlerinde bulunmaktan kaçınma çağrısı yapmış. Yasalara uymazsanız, ırkçılık yaparsanız cezalandırırsınız da, cezalandırılırsınız da demeleri lazım tabii. Böyle olacak gibi değil sadece. Evet, bir iddia Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'nın bu Türk İHA'ları ile ilgili püskürtme, aerosol püskürtme planları eşliğinde bu Bayraktar'a sorulmuş. Bunun belgelerini koymuşlar. Şimdi tabii askeri amaçlı biyolojik laboratuvar, Amerikan laboratuvarları ortaya çıkmıştı. Hatta Rusya'nın iddiası, Almanya'nın da bunlara sahip olduğu iddiası var. Silahsızlanma konferansında dile getirmiş Rus diplomat bunu. Kendi askeri biyolojik programını uyguladığı, hakikaten iddia olarak şu an aktarıyorum. Resmi yetkili aktardığı için aktarıyorum ben de size. Fakat bu aerosol hikayesi enteresan. 20 litre kapasiteli aerosol püskürtmek için kullanma imkanına sahip mi değil mi diye sormuşlar. 15 Aralık 2021. 300 kilometre uçuş menzili de var bu İHA'ların. Bayraktar hayır yok demiş, olumsuz yanıt vermiş. Şimdi tabii bunu şey diye izah ediyorlar. Ya canım, Avrupa Birliği yani böyle şeyler gerektiriyor. Ne yapsın Ukraynalılar, AB muktesabatına uygun bayraktarlar sipariş ediyorlar. Ama bu yani içinde aerosol püskürtme şeyleri arayışını değiştirmiyor sonuç itibariyle. Avrupa Birliği böyle istiyor gibi bir şablon çıkıyor. Ben çok çözemedim doğrusu verdikleri. Yani Avrupa Birliği'nin her istediği çok şahane bir şey sonuçlar mı doğurur? Ya da Ukrayna Avrupa Birliği şartlarında böyle şeyler temin ettikten sonra, hele de 30 tane biyolojik laboratuvar varken bir saldırı düzenlemez mi? Böyle bir iddiada bulunabilir miyiz? Vallahi ben Ukrayna'daki neonazileri gördükten sonra bulunamam doğrusu. Keşke Avrupa Birliği bu tarz şartları koyarken bir takım yasaklamalar getirmiş olsa. Getirdiyse iyi, bilmiyorum, hakikaten açıp okumak lazım muktesebat. Yani böyle biyolojik, askeri biyolojik laboratuvarlar kurup ondan sonra o ülkeleri hedef alabilecek potansiyele sahip, sonra aerosol sıkma özellikle İHA'lar talep etmek biraz şüphe uyandırıcı doğrusu. Dolayısıyla AB muktesebatında böyle şeyler isteniyor demek çok da izah edici olmuyor bu koşullarda. Evet, diplomasiye gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Şu sıralarda Putin'le görüşme yapıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları vardı zaten, görüşecekler diye. Bir de Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi, yaklaşık refakatçilerle 190 insan var. Onları yurttaşı tahliye etmeleri gerekiyor. Değişik şehirlerde 87 deniliyor. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın söylemiş şu aslında, hani İstanbul zirvesi yapalım, liderler gelsin yani, hem Putin hem Zelenski, bunu yapmaya çalışacağız, çok mutlu olacağız gibi açıklamalar yapmış durumda. Göreceğiz yani, şimdilik bir kolaylaştırıcı misyonu vardı ama bu işi liderler zirvesine çevirmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Zelenski de Türkiye'ye güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğunuz için minnettarım demiş. Nereden aldı ki bu işareti bilemiyorum ama kimse henüz, biz bu müzakerelerde yazılı olarak Ukrayna'nın sunduğu garantörlük şeyini kabul ettiğini söylemişti. Bir tek Almanya, benim görebildiğim kadarıyla Almanya dışında Amerika Birleşik Devletleri bile biz garantör oluruz demedi. Türkiye'nin de dediğini hiç görmedim bir yerde. Tehlikesine dikkat çekenler var. Mehmet Ali Güller'e birazdan soracağım ben bu meseleyi de. Neden böyle şeyler söylüyor? Bir de tabii bir tek Cumhurbaşkanı'nın yetkisi değil. Koskoca Türkiye'yi böyle bir garantörlüğe, yani çatışma riskine sokacak bir şey, herhalde biraz daha farklı karar alınması lazım. Farklı biçimde alınması lazım. Arap Birliği de bu arada 6 Arap ülkesinin Dışişleri Bakanı Moskova'ya gidiyormuş. Onlar da barış arabuluculuğu yapıyorlar. Çevrim için müzakereler devam ediyor. Britanya'dan ise The Times gazetesi, aslında İngilizler Rusya'nın askeri konumunu bozmak ve müzakerelerdeki duruşunu zayıflatmak için böyle erken bir ateşkes istemiyorlar. Yani bu savaş sürsün istiyorlar. İngilizlerin klasik taktikleri hep böyledir zaten. Ayrıca ABD, Fransa ve Almanya'nın tavizler verelim tutumu olabilir. Hani aman öyle olmasın. Hani Ukrayna sahada, aslında askeri taktik açısından Ukrayna'nın sahada askeri kazanımlar elde etmesi, onun üzerinden pazarlık yapması gibi bir mantık geliştirdikleri anlaşılıyor. Ya becerebilirlerse göreceğiz tabii. CNN International ise kendi kaynaklarına dayandırmış bunu. Ne kadar doğru bilemiyorum. CNN olunca insan hiç bilemiyor doğrusu ama Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Ukrayna'nın güvenlik garantileri vermesine, taleplerini karşılamayı pek istekli olmadıkları haberini geçmiş. Evet, ben başka yerlerde de aynısını görmüştüm ben bunu. Evet, bir yandan tabii Amerika'da Rusya ile ilgili iddialar var. İşte Rusya ordusu danışmanlarından memnuniyetsiz Putin, doğruları söylüyorlar, söylemiyorlar. Askeri bilgiler, yaptırımlarla ilgili yanlışlar falan diyorlar ama bayağı ruble kararıyla serseme dönmüş gibi bir batı var. Yani bu iddialar açıkçası çok biraz kendilerini kandırıyorlarmış gibi bir hisse kavuşuyorum ben doğrusu. Göreceğiz tabii hep beraber ama yani istihbaratla ilgili. Yani bunlar istihbarat bilgileriymiş. Tabii doğruluğunu bilemiyoruz. Birilerinin kanaatleri de olabilir bunlar. Biden da bazı danışmanlarını kovduğu ya da ev hapsine aldırdığı iddialarına dair kesin kanıt yok demiş. O zaman neden bahsediyoruz? Valla çözemiyorum. Neyse, bu şekilde aktarıyorlar. Her tarafın pozisyonunu anlamak için de faydalı olabiliyor. Putin'le görüşme planı yok demiş. Sanki Putin'in Biden'la görüşme planı varmış gibi, bilemedim şimdi. Şimdi tabii yeni teknoloji sektörünü hedef alacak yaptırımlar, mikroelektrik üreticisi Micron'un bulunduğu 21 kuruma Amerika'dan yaptırımlar var. Ayrıca yani gübreyi koyamıyorlar, ihtiyaçları var. O yüzden onu başka türlü isimlendiriyorlar ama işlerine ihtiyaç duymadıklarına yaptırım. Çok ilkeller gördüğünüz gibi, yani Rusya'nın eylemleri karşısında ilkesel tutumlarını böyle devam ettiriyorlar. Bir de tabii stratejik rezervlerden görülmemiş düzeyde 1 milyon varil petrolü piyasaya sürme kararı var. Akaryakıt fiyatları tavan yapmış durumda, sadece Avrupa'da değil Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hem fiyatları düşürmek hem enflasyonla mücadeleye destek için. Bir yandan Sergey Lavrov Hindistan'ı ziyaret ediyor bugün. Jay Shankar'la ikili ilişkiler, özellikle petrol alımı öne çıkmıştı Rusya ile Hindistan arasında. Amerikan Dışişleri Bakanı Ned Price, ya işte biz hiç karışmıyoruz biz tabii Rusya ile Hindistan'ın ilişkilerine gibi açıklama yapmış ama gördüğüm kadarıyla Biden'ın ekonomi danışmanı Hindistan'a, Dalip Singh, Hindistan asıllı herhalde, çıkarma yapmış Yeni Delhi'ye ve bizim yaptırımlara takılmayacak ödeme sistemiyle petrol alırsanız falan bunun sonuçları olacak ha demiş. Amerika sopasını çıkartmış Hindistan'a. Rus rublesini ayakta tutmak ne kelime, savaş öncesinden daha değerli hale geldi. Buna dayalı finansal sistemi, dolara dayalı sistemi baltalamaya çalışan mekanizmalar yaratması konusunda çok hassasız. Aman bizim şeyden çıkmayın demiş. Bakalım faydalı, başarılı olacaklar mı? Pakistan'da da darbe girişimi. ABD'ye protesto notası verdi sonunda. İmran Han'a yönelik Amerikan Büyükelçiliğinden bir mektup iletildiği ve yokluğunda İmran Han'ın ABD-Pakistan ilişkilerinin daha iyi olacağının söylendiği güvensizlik oylaması söz konusu olmuştu İmran Han'a. O da açmış ağzını konuşuyor. Amerika'nın hep Pakistan'ı rehin aldığını söylüyor. Kullandığını söylüyor. İhtiyaçları doğrultusunda Pakistan'ı cephe devleti olarak kullandığını, daha sonra da terk edip yaptırım uyguladığını söylüyor. George W. Bush da taş devrine çeviririz diye Pervez Müşerref'i vaktinde tehdit etmişti. Amerikalılar bu işi böyle yapıyorlar, işin aslı. Avrupa Birliği diplomatları Rusya'ya karşı sert tavır almaları, yaptırımlara katılmaları için mektup yollamıştı. Ve onun karşısında İmran Han da biz sizin köleniz değiliz diye de bir açıklama yapmıştı. Gerçekten bunu belirtmekte fayda var. Aynı şey Balkanlar'da Sırbistan İçişleri Bakanı Vulin açıklama yapmış. 3 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı parlamento seçimleri var Sırbistan'da ve şimdiden Ukrayna'da 2014 darbesindeki gibi Belgrad'da bir meydan darbesi planları olabileceği iddiasında bulunmuş. Çünkü Sırbistan yönetimi de Rusya'ya yakınlığıyla tanınıyor. Hatta Sırbistan halkı için aynı şeyi söylemek gerekir herhalde. Ve yaptırım uygulanmaması ve askeri tarafsızlıktan vazgeçilmemesi ne vurguluyorlar. Evet. Şimdi bugün NATO üyeleriyle ilgili savunma harcamaları 1.2 trilyon dolara yaklaşmış toplamda. Bakınız ne inanılmaz. Yalnız işlevselliği ayrı tartışma konusu tabii. Bunu belirtmek lazım. Birkaç dakika sonra Mehmet Ali Güller'e bağlanacağız. Biraz Avrupa'nın, Amerika'nın koşullarında konuşacağız ama ekonomideki durum parlak değil. Standard & Poor's küresel ekonomi büyüme tahminini %4.2'den 3.6'ya indirmiş durumda. Bakayım Çin'le ilgili 2022 4.9, Çin yerini koruyor gibi gözüküyor. Amerika 0.7 puan azalmış 3.2'ye. Euro bölgesi 1.1 puan düşüşle 3.3'e çekilmiş durumda. Uluslararası Enerji Ajansı petrol fiyatlarının yükselişini durdurmak için acil toplanıyor. Avrupa'da Almanya, Fransa ekonomi bakanları toplantısı oldu. Özellikle gaz akışı ne olacak? Putin dün kararname yürürlüğe artık bugün itibariyle girmiş vaziyette doğal gaz ödemelerinin ruble üzerinden yapılması. Olaf Scholz Putin'le görüşmüştü. Avusturyalı mevkidaşı Nehammer'le Alman Başbakanı buluştu ortak basın toplantısında. Putin'e söyledik biz euro ile ödeyeceğiz dediler. Avusturya'nın daha da çok ihtiyacı var Almanya'dan daha fazla ve sadece gaz depoları %13 oranında doluymuş şu an itibariyle. En büyük enerji şirketi OMV Avusturya'nın Rus gazını bu yıl terk etmemiz imkansız diye bir saptama yapıyor. Fakat anladığım kadarıyla bu konuda bir ara formül bulunmuş öyle gözüküyor. Ruble ile ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak diye çok net olarak koyuyor Vladimir Putin Rusya tarafı. Gazprom da aynı şekilde. Almanya'da bu arada Gazprom Germania bu tamamen ayrılmış Gazprom grubundan ilişkileri kesmiş Gazprom kesmiş daha doğrusu ki ofislerinde aramalar yapılmıştı. Bu önemli Almanya'da ekonomik olarak değerlendirmek lazım ama bir önlem aldığı anlaşılıyor bu ruble ile geçiş karşısında el koymaktan çünkü Almanya'nın el koymasından bahsediliyordu. Anladığım kadarıyla benim Hazal Yalın da Rusya uzmanı özetledi bunu. Gazprom Bank'ta bir hesap açılacak ve sözleşmede yazılı olan cinsen euro ile ödeyeceğiz demişlerdi. Döviz hesabı açılacak. Ruble olarak paralel hesap açılacak ve Moskova borsasından ruble satın alıp otomatik olarak alıcı talimatıyla ruble hesabına gidecek. Böylelikle oradaki para oraya kaydırılmış olacak. Aslında sözleşmeyi etkilemiyor bu durum ama tabii uluslararası para birimi tartışmalarında hakikaten büyük kriz yaratmaya aday bir uygulama gibi gözüküyor. Yani alıcı dolar veya avro ile ödemeye, euro ile ödemeye devam ediyor ama satıcı sadece satış meblağının ruble hesabına düşmesiyle işlemini tamamlayabilmiş oluyor. Hazal Yalın'ın ifadesiyle dikkat çekici bir uygulama. Göreceğiz bunun nasıl sonuçlanacağını. Arkadaşlar yavaş yavaş konuğumuzu bağlayabiliriz yayına. Tamam. Putin'in açıklamaları var. Yerli havacılık sektörüne destek toplantısı yapmışlar Rusya'da ve kapalı bir ülke olmayacak demiş. Hakikaten ben hep Çinlilerden takip ediyorum bunları. 140 ülke BM Genel Kurulu'nda Rusya'yı kınadı deniyor ama nüfuslarına baktığımız zaman temsiliyet itibariyle Rusya'nın dünyanın yarısını teşkil ediyorlar. Yani 140 ülkenin toplamı işte dünyanın yarısı ediyor. Geri kalanı çok da bu yaptırımlara falan katılmıyor öyle gözüküyor. Daha çok Rusya'nın iç koşullarından bahsediyor Putin. İstihdamın korunması, sosyal yükümlülüklerin yerine getirilmesi. En son 8-17 yaş arası çocuklu ailelere 1 Nisan bugünden itibaren aylık ödeme yapılmasına dair kararname de imzalamış. Ki destek oranı en son Toplumsal Görüş Vakfı %79'a yükseldi diye aktarmış. %80'in üzerinde destek oranı veren anketler de olduğunu belirteyim. Ve Rusya'dan da bir dönem ben Amerika'ya gittiğimde de tanıklık etmiştim. Dmitri Medvedev devlet başkanıyken, Vladimir Putin başbakanken o tandemde liberal Medvedev Batı'nın aradığı adam diye hep oradaki düşünce kuruluşlarında dile getiriliyordu. Şimdi Medvedev'in açıklamaları var konuma bağlanmadan önce en son bunu aktaracağım. Medvedev demiş ki yalnızca dostlarımıza gıda ve ürün sağlayacağız, tarımsal ürün. Neyse ki bizde onlardan çok var. Avrupa'da, Kuzey Amerika'da değil onlar. Kararlaştıran oranlarda hem ruble hem de ulusal para birimiyle satış yapacağız demiş. Yani hasım ülkelerle ticareti de tamamen keselim demiş. Dolayısıyla liberal diye düşündükleri Medvedev gayet net bir biçimde tavır alıyor. Batı'ya karşı, Rusya'ya şantaj yapılmasına karşı geçit vermeyeceklerini daha doğrusu dile getiriyor ekonomik ilişkilerinde. Evet şimdi Mehmet Ali Güller'e bağlanalım artık. Biraz geciktim ben de. Çin'den aslında geçtiğimiz hafta içerisinde pek çok şey de aktarmıştım. Çin'de düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler toplantısında Çinlilerin tutumu, Sovyetler Birliği çöktüğünde NATO'da çözülmesi gerekiyordu açıklaması yapmış olması Çin dışişlerinin. Pek çok şey söylediler. Aslında Çinliler de aynı şekilde Rusya'yla ne kadar yakın işbirliğinin sınırı yok diyerek ifade ettikleri bir çerçeve olduğunu bu hafta gördük. Farklı bir dünya, yeni bir dünya. Mehmet Ali Güller, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Şimdi tabii ortada bir Ukrayna krizi var ama bu kapışma bunun çok boyutlarının çok daha ötesindeymiş gibi bir resim var. Amerikan hegemonyasına karşı bir bayrak açılması söz konusuymuş gibi bir görüntü var. Bütüne baktığımız zaman yani ayrıntılarda gömülünce çok fazla bir şey de anlamak mümkün olmuyor. Öncelikle bunu soracağım. Artık bir ayı geçti bu kriz. Tabii ki sahada pek çok gelişme var, güçlük de var anlaşılan okey ama sonuçta bir mücadele devam ediyor ve bu mücadelenin boyutları sanki küresel düzeni epeyce bir sallayacak şekilde. Ne dersiniz, katılır mısınız? Bir 15 gün kadar önce konuşmuştuk sizinle, şimdi aradan geçen zamanda nasıl bir şey söylemek lazım, açımlamak lazım durumu?
Evet, bir klişe lafa benzer ama Ukrayna meselesi sadece Ukrayna meselesi değildir. Ukrayna meselesi esas olarak şu anda Atlantik kampıyla yükselen Asya ülkelerinin bir çarpışma alanına dönmüş vaziyette. İki boyutu var küresel bakımdan. Birincisi tabii Ukrayna Amerika'nın Rusya'yı batıdan kuşatma planlarının stratejik merkezi durumunda. Yani Baltık bölgesinden başlayıp Karadeniz'e inen ve oradan Kafkasya'ya uzanacak hattın merkezini oluşturuyor Ukrayna. Bu bakımdan bir önemi var. İkincisi aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisinin inşası bakımından önemi var. O da şu, Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika bu kez 45'te nasıl ki iki kazanan taraf Avrupa'yı kendi aralarında bir nüfuz alanına böldüyse, şimdi Amerika ben artık tek kutuplu bir dünyanın efendisiyim dedi ve Avrupa'nın güvenliğini tamamen o mimariyi ben inşa edeceğim deyip yola Yugoslavya'ya NATO saldırılarıyla ve son tahlilde Yugoslavya'yı 8 parçaya bölerek başladı. Arkasından Baltık bölgeleri, Doğu Avrupa ülkeleri vesaire hepsini sıra sıra NATO'ya üye yaptı. Ukrayna burada son ülke aslında. Nitekim Stratfor başta pek çok Amerika'nın strateji yapan kurumları, kişileri vesaire Brezinski de dahil büyük satranç tahtasında ona işaret eder. Ukrayna aslında Rusya'nın çöküşe ve parçalanmaya gideceği son nokta. Bunu Stratfor çok özetlemiş. Rusya'nın parçalanması Ukrayna'dan başlar diye. Bu nedenle Rusya yönetimi NATO'nun genişlemesi perspektifi içerisinde Ukrayna'nın artık son deme noktaları olduğunu ilan ederek bir askeri müdahale başlatmış oldu. Bu askeri müdahale sonuçları itibariyle Amerika'ya aynı zamanda şu mesaj olmuş oldu fiilen. Artık Avrupa'nın güvenlik mimarisini sen tek başına inşa edemezsin. Bu inşa süreci nasıl olacağının cevabı, kimler tarafından inşa edileceğinin cevabını da önümüzdeki süreçte yaşayacağız. Benim kanaatim Ukrayna meselesi Rusya'nın esas hedefleri bakımından tamamlanmış görünüyor. Nedir o? Tarafsız ülke statüsünde bulunması, askeri bloklara üye olmaması, yabancı asker bulandırmaması, nükleer statüsünün olmaması gibi özellikler bakımından konu hallolmuş görüyor. Bu orta vadede önümüzdeki Avrupa güvenlik mimarisinin inşa sorununun Ukrayna meselesi bir müzakere sonrası barış anlaşmasıyla sonuçlandığında artık Avrupa liderleri ile yani Fransa ve Almanya ile Rusya arasında Avrupa'nın güvenlik mimarisini birlikte inşa ettirme zemininin ortaya çıkacağı bir durum oluşacak. Şimdi bir üçüncü nokta da şu, az önce senin haberlerde de ilettiğin bir konu, Rusya ile Çin'in bir yeni dünya düzeni inşası programı aslında fiilen açıklamışlardı. Bu iradeyi de vurgulamış oldular. Neydi o program? Xi Jinping ve Putin'in ortak bildirisi, Şubat tarihli ortak bildirisi aslında bir yeni dünya düzeni bildirisiydi. Şimdi o bildirinin gerekleri sahada uygulanıyor. En son Afganistan komşuları toplantısında da Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları adil ve demokratik bir yeni dünya düzeni inşası kararlılığına vurgu yapmış oldular. Şimdi Ukrayna bu bakımdan da önemli. Yani Ukrayna'da aynı zamanda eski dünyanın hamleleri durdurulmuş oldu. Saldırısı durdurulmuş oldu. Buradan hareketle de şimdi yeni bir dünya düzeni inşa oluyor. Bu yeni dünya düzeni benim Amerikan hegemonyasının sonunda tarif ettiğim gibi 5 merkez üzerinden olacak gibi görünüyor. Yani Amerika'nın, Çin'in, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın ve Hindistan'ın 5 büyük güç merkezi olarak 21. yüzyılın ikinci yarısında nasıl bir dünya olacağını ekonomik modeliyle, finans sistemleriyle, siyasal düzenleriyle vesaire adım adım inşa edecekleri ve bunun sonucunun da bu beş ülkenin birbirleriyle ilişkileri, birbirleriyle rekabetleri veya ittifaklarıyla bir sonuca bağlanacağı görülecek. Evet. Bu bakımdan Ukrayna meselesi toplamda aynı zamanda bir yeni dünya düzeni inşasının başlangıcı olarak da tarihlendirebileceğimiz bir konu olmuş oldu.
Bir konu. Bu işin ruble kısmı gerçekten ortalığı sarsmış gözüküyor. Büyük bir kapışma var bunun arkasında. Şimdi tabii biraz rasyonel akılla yaklaşınca işin içinden çıkmak zorlanıyor. Zorlaşıyor Mehmet Ali Güller. Çünkü şimdi bugün itibariyle müşterilere bildirimde bulunuyor Gazprom. Öyle diyor. Ukrayna üzerinden hat işlerken işte ruble olarak ödemeye geçiş. Bir ara mekanizma yarattıkları söyleniyor ama Avrupalılar biz euro ile ödüyoruz falan şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Öte yandan doğalgaz bağlamında, petrol de aynı şekilde, enerji bağlamında bağımsızlaşma girişimleri var ama biraz vakalar umutsuz gibi gözüküyor. Yani nereden toplasanız Avrupa'nın hele ihracat bakımından sadece tabii tüketiciler değil, yani koskoca Alman ihracat sektörü yetmiyor yani bu gaz. Ne yapacaklar? Peki nasıl buradan geri şey yapacaklar, basacaklar? Ama tabii haklı olarak bir takım uzmanlar da diyorlar ki yani bu rezerv para birimi mücadelesi, yani bu artık kabul edilecek bir şey değil bu. Yani bu işin sonundaki tehlikelere de belki işaret ediyor. Amerikalılar çok sessiz sedasız doların hegemonyasının sona ermesine geçit verebilirler mi? Ne dersin?
Şimdi bir kere şeyi tespit etmeniz lazım. Yani bu ruble kararı nereden çıktı? Şuradan çıktı. Avrupa Birliği ülkelerinde de dahil olmak üzere Batı'da Rus rezervlerinin büyük bir kısmı var. Bunlar bloke edildiği için karşılığında evet. Da Rusya madem benim paramı...
Hırsızlık yapıyorlar yani aslında kendileri. Kafalarına göre.
İran'da da yaptılar. Hatta Venezuela'nın bir yani yoldaki tankerine el koydular, petrolüne el koydular, İngiltere'nin el koydu. Bildiğin haydutluk, emperyalist haydutluk. Şimdi bu benzeri olunca Rusya'da haklı olarak yani sizin ödemeleriniz o zaman rubleyle olacak dedi. Bunun teknik ayrıntılarını yani herhalde dün itibariyle, daha doğrusu bugün başladı galiba karar. Evet, 20
evet bugün
başlamış oldu. Yani bugünden sonraki satışları kapsayan bir içerikte yürüyeceği anlaşılıyor. Evet. Daha önceki anlaşmalara istinaden yapılmış ödemeler ve işte diyeyim ki o Mart boyunca yapılmış alışverişler anlaşmada olduğu şekilde ödemeleri yapılacak ama bugünden itibaren rubleyle yapılacak. Şimdi önemi ne bunun? Kimlere uygulanacağı üzerinden başlarsak önemini anlayacağız. Hı hı. Hatım ülkelere. Hatım ülkeler kim peki? Rusya birilerini hatım ülke mi ilan etti? Aslında etmedi. Hatım ilan ettiler. Rusya'yı hatım ilan ettikleri için onlar da hatım ülke pozisyonuna düşmüş oldular. Onlara uygulanacak. Bunlar da oldukça güçlü enerji Rusya'dan tedarik eden ülkeler. Dolayısıyla bir rubleye dönüş ciddi bir piyasada yeni para dönüşümü demek. Şimdi bu bir. İkincisi, çok ilginç bir haber vardı haftalar önce. Yalanlanmadı, sürdüğü söyleniyor. Wall Street Journal'ın haberiydi. Suudi Arabistan heyeti Çin'e satacağı petrolün yuan'la satılabileceğini teklif ettiği şeklinde. Şimdi bunun öneminde şu, Suudi Arabistan petrolünün %25'inden fazlasını Çin alıyor. Şimdi Rusya ve Suudi Arabistan enerji üretiminde iki önemli ana aktör. Bu iki önemli ana aktörün en büyük satış kalemlerinde rubleye ve yuana geçmesi demek, doların dönüşümünde, doların bir egemen rezerv para olma durumunda da ciddi Amerika adına sorunlar yaşatacak bir durum. Nitekim dün IMF Başkan Yardımcısı bu vurguyu yaptı.
Evet.
Yani Ukrayna krizi bağlamında Rusya'ya uygulanan finansal yaptırımlar, Amerikan dolarının bir rezerv para olma konumunu ciddi oranda tehdit ediyor dedi. Bu bir realite.
Kendi kendilerini yapıyorlar bu arada. Çok acayip bir yani. İrrasyonel yani, bir biçimde.
Ben geçmiş 10 yıl boyunca yapılan yaptırımları da inceleyerek yaptırımlar ilk başladığında şu sonuca varmış ve bunu makaleminde başlığı yapmıştım. Yaptırımlar yapanı da bulur diye. Yani kısa vadede hızla bu Rus ekonomisine sanki zarar veriyormuş gibi bir durum oluyor. Doğru, Rusya zarar görüyor bundan. Ama orta ve uzun vadede yaptırım yapanı da vuracak. Evet. Şimdi Alman sanayicisi mesela bu işlere olağanüstü itiraz ediyor. Yeşillerin baskısı nedeniyle Olaf Scholz liderliğindeki hükümet biraz böyle zaman zaman yaptırımlara ön açan bir takım açıklamalar yapıyor ama fiilen Deutsche Bank Başkanı'nın açıklamasından Almanya'nın en büyük sanayilerinin başkanlarının açıklamalarına kadar hepsi Rusya ile enerji işbirliğinin kesilemeyeceği gerçeği üzerinde bulunuyorlar ve bu da Almanya'nın siyaset yapma düzlemini oluşturuyor. Almanya'nın düzlemin dışında siyaset yapma şansı yok. Dünyanın en büyük...
İtalya çok zor da aynı şekilde yani Almanya gibi önemli olmayabilir ama yani hakikaten bu arada bu ülkelerde istikrarsızlık da olacak bu gidişte çünkü enflasyon. Yani bu arada Türkiye'de bizim durumumuz tabii vahim hiç onu konuşmuyoruz ama yani artık yaşayabilmek mümkün, nefes alabilmek mümkün değil. Yiyecek bir şey bulamayacağız diye korkuyorum. Bütün bu yarattıkları ortam şu manada söylüyorum. Bütün küresel ekonomiyi öyle bir sars... Bilerek mi yapıyorlar bunu Dünya Ekonomik Forumu'nda Klaus Schwab dile getiriyordu. Reset falan diyorlardı. Yani bir kabusa mı sürüklüyorlar diye ben düşünmüyor değilim doğrusunu söylemek yani gerekirse.
Bunu bilerek yapılıyor olma ihtimali bana biraz komplo teorisi gibi geliyor.
Şunlar, çünkü yani, çok acayip, çünkü çok irrasyonel.
Yani Amerika'da İngiltere'nin ya da işte meşhur dünyayı beş aile yönetiyor diyerek baktığımızda buradan yararlananın Amerika ve İngiltere olmadığını görüyoruz. Tersine Amerika'nın ve İngiltere'nin zarar gördü. İşte IMF Başkan Yardımcısı hani ondan öte ne olacak? IMF Başkan Yardımcısı bu süreç Amerikan dolarının egemenliğine zarar veriyor diyor.
Evet. Kaldı kendi ayağına sıkma gibi.
Tabii ki kaldı ki İngiltere'nin işte Dışişleri Bakanı'nın bugünkü açıklaması da çok önemli. Yani Hindistan'ı da kaybediyoruz diyor özetle.
Evet.
Hindistan Ukrayna kriziyle birlikte en önemli konu oldu ama tersinden nasıl ki Amerika Ukrayna krizini bir baskı aracına dönüştürüp Batı paktını kendi etrafında yeniden toplamaya çalışıyor ama bunun bir sonucu olarak tersinden de Asya'da ciddi bir yan yana gelme durumları oluştu. Yani Hindistan ki Amerika'nın Çin'i durdurmak bakımından stratejisine eklemlemek istediği bir ülke. Sırf o uğurda kendi Asya Pasifik stratejisinin ismini bile Hint Pasifik stratejisi olarak güncelledi biliyorsun. Şimdi Hindistan Amerika'nın bu isteklerine uymadı ve Rusya'yla devam ediyor ve petrol alışverişi yapıyor. Dahası Hindistan'ın düşman kardeşi içinde Pakistan aynı şekilde Rusya'yla yaptırımlara dahil olmadı. Dahası Hindistan'ın politikalarını övdü. Bu esnada dikkat edersen bir de füze olayı vardı. Hindistan'dan bir füze Pakistan'a düştü. Eskiden böyle şeyler Batı'nın da kaşımasıyla bir çatışma ortamına dönüştürülürdü. Şimdi Hindistan yanlışlıkla fırlattık diye özür diledi. Pakistan da hiç önemli değil. Anlayışla karşılıyoruz dedi ve mesele tatlıya bağlanmış oldu.
Gerçi yani Amerikalılar kaşıyorlar biraz Pakistan'da darbe bilmem ne Hindistan'a tehditler.
Evet, İmran Han'ın açıklamalarından çok rahatsızlar. Böyle bir hükümet değişikliğini deneyeceklerdir. Diğer yandan şunu da hatırlatalım değerli dinleyicilerimiz için. 2020'de yeniden bir silahlı çatışmaya dönüşen Hindistan'la Çin arasında bir sınır ihtilafı konusu vardı. Aşağı yukarı 2 yıldır da o konunun çözülmesi için bir müzakereler yürütülüyordu. Tam da bu zamanda Ukrayna krizi belki de kolaylaştırıcı bir fonksiyon oldu ve o mesele de geçici bir uzlaşmayla sonuçlandı geçen hafta. Yani bir anda böyle Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın, Pakistan'ın bir yakınlaşma durumunun oluştuğu bir tablo dönüştürdü Ukrayna krizi. Aslında böyle bir gelişme yarattı. Bunun da altını çizelim.
Çizmek gerek. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güller değerlendirme için. Daha takip etmeye devam edeceğiz. Tabii hiçbir şey bitmedi ama anlamaya çalışıyoruz gelişmeleri. Çok sağ olasınız. Teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Mehmet Ali Güller'le konuştuk. Kalan birkaç başlığı daha aktarmak istiyorum. Bu arada atladığım Zelenski'nin Belçika parlamentosuna hitabı vardı. Hızla konuğuma geçeyim derken federal meclise hitap etmiş. Özellikle elmas bakımından önemli tabii Anvers kenti, elmas ticareti tacirler açısından Rusya'dan Rusya ile ticaretin sürdüğü anlaşılıyor. Zaten yaptırım dışı bırakılmasını istemişlerdi. Zelenski hitabında elmaslardan daha değerli barış demiş ama bir de uçuşu yasak bölge talep etmiş. Yalnız tabii işte biraz sıkıntı var. ayakta alkışlamışlardı sonra Belçika Başbakanı. Anlıyoruz böyle uçuşa yasak bölge filan taleplerini de ama topyekun savaşa girmek anlamına gelir Rusya ile demiş. Yani peki o zaman Zelenski nasıl bir strateji takip ediyor derseniz ben pek anlayabilmiş değilim kendisinin tutumunu. Çok çelişki şeyler olduğunu belirtmek lazım. Evet, bu bağlamda Yemen'deki Husilerin, sanayi kontrol eden Husilerin Rusya'dan ruble karşılığı buğday almaya hazır oldukları açıklamasını da aktarmış olayım. Bir de tabii bunu biraz açıkçası aslında aktarmıştım haberi ama daha önceden aktarmıştık. Amerika'dakiler komplo teorisi derken Hunter Biden, Joe Biden'ın oğlu, Ukrayna'da Burisma enerji şirketiyle derin bağları çok önceden yazıldı Amerikan muhalif medyasında. Hatta Çin'le ilişkileri de çok önceden yazılmıştı ama şimdi nedense New York Times gazetesi, Washington Post artık bunlar da kabul ediyorlar. Laptopu tamire verdiğinde ortaya çıkan e-postalarla ortaya saçılmıştı. Hemen komplo diye nitelemişlerdi. Biden ile ilişkileri sayesinde başkan yardımcısıyken tabii daha eskileri de uzanıyor. Çinli yöneticilerden 4.8 milyon dolar aldığına dair e-postaları nihayet haberleştirmiş ana akımı Amerikalıların. Böyle bir sürü yalanın da komplo denilen şeyin de onaylandığı bir sürece girdiğimizi belirtmek lazım. Efendim Libya'da Fethi Başağa Tobruk'ta temsilciler meclisi yeni başbakan olarak atamıştı. Hükümeti devralmayı planladığını söylemiş. Nasıl olacak hala bilemiyoruz. Dibe bir hükümeti var çünkü. Libya karışık. NATO'nun yine askeri müdahaleyle çökerttiği Libya'nın iki yakası bir araya gelemiyor efendim. Türkiye'nin Katar'daki askeri destek konuşlanması konusunda teknik düzenlemeler yapılmış. Türkiye'nin askeri varlığı orada biliyoruz. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ticaret anlaşması, köşe taşı niteliğinde serbest ticaret anlaşması var. %95 gümrük vergilerini kaldıracaklar tarihi diye nitelendiriyorlar. İbrahim anlaşmaları temelinde yapılmıştı. Evet, Covid ile ilgili notlara sıra gelmedi artık biraz geciktim açıkçası. Çin'de yine 1700'lerde vakası, 1800'lerde vaka sayısı çok yüksek gözüküyor. Çin koşullarında tabii, dünya koşullarında çok az ama bizim Türkiye'de de 14.336 yeni vaka tespit etmişler. Test sayısı tabii az olunca böyle çıkıyor. 56 can kaybı var. Bobby Darin, I'll Be There'le veda edelim bu haftaya. Pazartesi görüşmek üzere. İnşallah video yayınıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
I'll be there when all your dreams are broken. To answer your unspoken prayer. When the little things you're doing don't turn out right, don't you worry, darling, I'll be there. I'll miss you, and in my dreams I'll kiss you and wish you luck on your new affair. So baby, if you need me, all you have to do is call me, and don't you worry, darling, I'll be there. There whenever you need to know that there is someone who cares. So if your new love isn't a true love, don't you worry, darling, I'll be there. Oh, I'll be there.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimleri.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.